Ayrım 22. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 217. Avusturya'ya dönüş. Alman ve Avusturya ordularının çökmesinden sonra Avusturya'ya dönmek mantık açısından büyük çılgınlıktır. Çünkü Avusturya bir zamanların imparatorluk yönetiminin cansız, soluk ve titrek bir gölgesi olarak Avrupa haritasından silinmekteydi. Çekler, Polonyalılar, İtalyanlar, Slovenler kendi ülkelerini koparıp almıştı. Geriye kalan parçalanmış gövdenin her yanı kanıyordu. Alman, Avusturyalı adını alsın diye zorlanan 6-7 milyondan 2 milyonu başkentte toplanmış, soğuk ve açlıktan titreşiyordu. Bir zamanlar ülkeyi varlıklı yapmış fabrikalar yabancı topraklarda kalmıştı. Demir yolları, şurası burası kesilmiş, yürekler acısı gövdeler gibiydi. Devlet bankasının altınları alınmış ve yerlerine savaş tahvilinin ağır yükü konulmuştu. Barış görüşmeleri yeni başladığından sınırlar pek kesin değildi. Görevler belirtilmemişti. Un yoktu, ekmek yoktu, kömür yoktu, petrol yoktu. Devrim kaçınılmaz gibiydi. Ya da bir çöküntüydü çözüm yolu. Zaferi kazanan devletlerin ortaya çıkardığı bu yapay ülke bağımsız yaşayamazdı. Zaten bunu istemiyordu da. Sosyalistlerden Hristiyan demokratlara ve nasyonalistlere kadar bütün partiler bağımsızlık falan istemiyoruz diye hep bir ağızdan bağırıyordu. Bağımsızlığa zorlanılan bir ülkenin bunu şiddetle geri itmesi gibi çelişkili bir durum bildiğime göre tarihte ilk kez oluyordu. Avusturya ya eski komşu devletlerle yine birleşmek istiyordu ya da aynı soydan geldiği Almanya ile. Böyle eli kolu kopuk, aşağılık bir dilenci hayatına hiç yanaşmıyordu. Komşu devletlerse bu durumdaki bir Avusturya ile bundan böyle ekonomik bağlılığı sürdürmeye hiç istekli değildi. Bazıları Avusturya'yı pek yoksul sayıyor, kimisi de Habsburgların yine doğmasından korkuyordu. Buna karşılık Almanya ile birleşmeye de yenilmiş bir eski düşmanı gücendirmek istemeyen müttefiklerin izni yoktu. Almanca konuşulan Avusturya Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesi işte böyle kararlaştırıldı. Varlığını sürdürmek istemeyen bir ülkeye tarihte bir benzeri daha bulunmayan varlığını sürdürmek zorundasın buyruğu verildi. Bir ülkenin başına gelebileceklerin en kötüsüyle karşılaşmış böyle bir Avusturya'ya o sıra isteyerek geri dönmeye beni nelerin ittiğini bugün pek açıklayamıyorum. Ama biz savaş öncesi insanları her şeyden önce sağlam bir görev duygusuyla yetişmiştik. Böyle gerçekten kötü anlarda yerimizin her zamandan çok yurdumuz ve ailemizin yanı olduğunu bilirdik. Ülkemde başlamak üzere olan trajik durumlardan kolayca kaçıvermeyi bir tür korkaklık saydım. Yenilginin sarsıntılarına karşı durmaya yardım etmek, Yeremya'nın yazarı olarak bir bakıma benim için de bir sorumluluk duygusuydu. Savaşta yersiz saydığım bu yardımın şimdi tam sırasıydı. Hele savaşın uzamaması için direnmelerim sayesinde özellikle gençleri oldukça kazandığım düşünülürse. Bir şey başaramasam bile önceden haber verdiğim acıları paylaşmış olmanın iç rahatlığını duyardım. O tarihte Avusturya yolculuğu kutup seferine çıkar gibi bir sürü hazırlık, sıcak tutacak giysiler ve yünlü iç çamaşırları gerektiriyordu. Çünkü sınırın ötesinde kömür bulunmadığı ve kışın bastırmak üzere olduğu biliniyordu. Yola çıkmadan önce pabuçlar bile pençeletilirdi. Çünkü sınırın ötesinde ancak tahta pençe yapılıyordu. İsviçre'nin izin verdiği kadar yiyecek öteberi ve çikolatayı yanlarına almayanlar ilk ekmek ve yağ karnelerini alıncaya kadar aç kalabilirlerdi. Bavullar elden geldiği kadar yüksek sigorta ettirilmeliydi. Çünkü çoğunun yolculuk sırasında soyulması hiç de akla uzak değildi. Oysa bir ceketin bir ayakkabının yerine bir yenisi konulamıyordu. Böylesine bir hazırlığı o tarihten 10 yıl sonraki Rusya yolculuğunda yine yaptım. Bir yılı aşkın bir süre önce büyük mutluluklarla varmış olduğum sınır istasyonu boşta bir an kararsız kaldım ve geriye dönmek acaba daha uygun olmaz mı diye aklımdan geçirdim. Ömrümün bir dönemecinde bulunduğumu hissediyordum. Ama sonunda güç olandan yana karara vardım. Trene yine bindim. İsviçre istasyonu Buş'a bir yıl önce vardığımda heyecanlı anlar yaşamıştım. Şimdi dönüş sırasında da Avusturya sınır istasyonu Feldkirchen'de yine unutulmaz bir an yaşadım. Daha trenden inerken gümrükçülerde ve polislerde tuhaf bir tedirginlik sezmiştim. Bizlerle pek ilgilenmiyorlar ve kontrolü pek gevşek tutuyorlardı. Önemli bir şey bekledikleri çok belliydi. Az sonra Avusturya'dan gelen bir treni bildiren kampana duyuldu. Polisler sıra oldu, memurlar küçük odalarından fırladı. Durumdan bilgileri olduğu anlaşılan eşleri de peronda toplandı. Bekleşenler arasında en çok ilgi çeken karalar giymiş yaşlı bir kadın ve iki kızıydı. Kadın görünüşe bakılırsa aristokrattı. Heyecanı çok belliydi. Mendilini sık sık gözlerine götürüyordu. Tren ağır ağır, hatta bir bakıma soylu bir görünümle gara girdi. Yağmurla boyası aşılmış, eski ve sıradan yolcu vagonları değil, pırıl pırıl siyah ve geniş salonlu vagonlardı. Lokomotif durmuştu. Bekleşenlerde göze çarpan bir dalgalanma oldu. Bütün bunların nedenini ben hala bilemiyordum. Birden vagon penceresinin arkasında dimdik duran İmparator Karlı, Avusturya'nın son imparatorunu ve karalar giymiş eşi İmparatoriçe Zita'yı gördüm. Yüreğim ağzıma gelmişti. Son Avusturya İmparatoru, 700 yıl süreyle bu toprakları yönetmiş olan Habsburg Hanedanı'nın varisi ülkesinden ayrılmaktaydı. Tahtından vazgeçmeyi kabul etmemesine karşın Cumhuriyet yöneticileri ülkeden saygı görerek ayrılmasını uygun bulmuşlar, daha doğrusu onu buna zorlamışlardı. Boylu boslu ve ciddi bakışlı adam vagon penceresinde dimdik durmuş, ülkesinin dağlarına, evlerine, insanlarına son kez bakıyordu. Tarihsel bir an yaşamaktaydım. İmparatorluk yönetiminde büyümüş, ilkokul şarkısı olarak imparator şarkısını söylemiş, daha sonraları şimdi sırtında sivil giysilerle düşünceli düşünceli bakan şu adama, karada, denizde ve göklerde bağlılık andı içmiş olan bir kişi için bu an daha da dokunaklıydı. Yaşlı imparatoru şimdi masal gibi gelen o parlak şenliklerde çok görmüştüm. Schönbrunn Sarayı'nın büyük dış merdiveni önünde ailesinin ve parlak üniformalı generallerinin arasında durup yeşil çimenliklerde sıra olmuş 80 bin Viyanalı öğrenci gümbür gümbür bir koro olarak Haydn'ın Tanrı Esirgesini söylerken izlemesini de seyretmiştim. Ona saray balosunda ve tiyatronun özel gösterilerinde pırıl pırıl üniforması içinde Bad İşli'de başında yeşil stray şapkasıyla avlanmaya giderken de rastlamıştım. Büyük Katolik yortusunda başı önüne eğik, ağır ağır Stefan Katedrali'ne yürürken de görmüşlüğüm vardı. Son uykusuna yatırıldığı o sisli ve ıslak kış günü Kapuçin Türbesi'nde kurulmuş katafakta o ihtiyarı yine görmüştüm. Bu Kaiser, imparator sözcüğü, bizler için bütün gücün, varlığın kavramı, Avusturya'nın ayakta durmasının simgesiydi. Bu iki hecelik sözcüğü küçük yaşımızdan başlayarak hep derin bir saygıyla alırdık ağzımıza. İşte ben şimdi onun mirasçısını, Avusturya'nın son imparatorunu kovulmuş durumda ülkeden ayrılırken görmekteydim. Yüzyıllardır sürüp giden ünlü Habsburglar dizisi, İmparatorluk Elması ve Tacı elden ele geçtikten sonra şu bir tek saniyede sona eriyordu. İstasyonda herkes dramatik anın tarihsel anlamını, dünya tarihi çapında önemini kavramıştı. Jandarmalar, polisler, askerler bir tuhaf olmuştu. Saygı gösterişi yapıp yapmamayı kestirememekten gelen hafif bir utançla yüzlerini yana çevirmişlerdi. Kadınlar da başlarını kaldırıp pek bakamıyorlardı. Kimse konuşamıyordu. İşte tam bu sırada karalar giymiş yaşlı kadının sessizce hıçkırdığı duyuldu. İmparatorunu bir kez daha görebilmek için kim bilir nerelerden kalkıp buraya gelmişti. Sonunda trenin hareket işareti verildi. Herkes elinde olmadan irkildi ve bir daha geri gelemeyecek olan en son saniye başladı. Lokomotif zorla hareket edercesine sarsıntıyla ileriye atıldı. Tren ağır ağır uzaklaştı. Memurlar ardından saygıyla baka kaldılar. Sonra cenaze törenlerinde rastlanana benzeyen bir tutuklukla iş yerlerine döndüler. Neredeyse 1000 yıl sürmüş olan hükümdarlık işte bu bir tek saniyede gerçekten son bulmuştu. Döndüğüm ülkenin bir başka Avusturya, değişik bir dünya olduğunu biliyordum. Tren uzaklaşınca o pırıl pırıl temiz İsviçre vagonlarından inip Avusturya vagonlarına binmemiz gerekti. Bu ülkede olup bitenleri anlamak için Avusturya vagonlarına ayak basmak yeterliydi. Yer gösteren tren memurlarının açlıktan avurtları çökmüştü. Üstleri partaldı. Ayaklarını sürül gibi yürüyorlardı. Hava dökülmüş ve yırtık pırtık giysileri çökük omuzlarından düşüyordu. Pencerelerin çekme kayışları kesilip alınmıştı. Çünkü küçücük bir deri parçası bile büyük değer taşıyordu. Oturma yerlerini de soyguncu ellerin bıçak ve kasaturaları delik delik etmişti. Döşemenin deri yüzü, pabucunu yamatmak isteyen vicdansızın biri ya da bulduğu deriyi aşıran biri tarafından barbarca kesilmişti. Kül tablaları azıcık nikel ve bakır için çalınmıştı. Camları kırılmış pencerelerden giren sonbahar rüzgarı, lokomotiflerde yakılan o düşük güçte linyit kömürünün bütün kurumunu ve isini vagona dolduruyordu. Döşeme ve duvarlar kirleniyordu ama pis kokusu, keskin iyot kokusunu az buçuk gidermekle bu vagon bozuntularında savaşta nice hasta ve yaralı taşındığını unutturuyordu hiç değilse. Trenin pek ağır olsa da yol alması bile başlı başına bir mucizeydi. Yağlanmamış tekerleklerin gıcırtısı biraz azalsa durmamacasına çalıştırılan makinenin soluğu kesildi sanıp korku veriyorduk. Başka zamanlar bir saatte alınan bir yol için şimdi 4-5 saat gerekiyordu. Güneşin batmasıyla koyu bir karanlığa gömülmüştük. Ampuller ya kırılmış ya da çalınmıştı. Bir şey aramak için kibrit çakıp el yordamıyla yoklamak gerekiyordu. Soğuktan titremememizin nedeni yolculuğun başından beri hep 6'şar 8'er sıkışık oturmamızdı. Daha ilk istasyonda trene başka yolcular da binmişti. Saatler saati beklemekten bitkin düşmüştü hepsi. Koridorlar dolup taşıyordu. Basamaklarda bile gecenin kıştan farksız soğuğuna karşın insanlar çömeliyordu. Hepsi de bavullarını ve yiyecek paketlerini sımsıkı tutmaktaydılar. Ellerindeki şeylerin en önemsizini bile karanlıkta bir an bırakmayı göze alamıyordu hiçbiri. Barış'ın kucağından artık bitti sanılan bir savaşın korkunçluğuna doğru geriye dönmekteydim. Lokomotif Innsbruck'ta birden bir hırıltı çıkardı ve küçük bir yokuşu bir sürü pohpohlar ve düdük çalmalara karşın tırmanamadı. Memurlar isti fenerlerini karanlıkta sallayarak oraya buraya koşuştular. Yardım lokomotifinin oflaya puflaya gelebilmesi için bir saat bekledik. Ama Salzburg'a varmamız yine de 7 saat sürdü. İstasyonda tek bir hamal yoktu. Sonunda üstü başı dökülen birkaç asker yardım etti de bavullarım arabaya taşındı. Fayton'un atı pek yaşlı ve bakımsızdı. Oku çekeceğine ayakta durabilmek için ona dayanıyor gibiydi. Valizlerimi de arabaya verip bu hayalet gibi hayvana yeni bir angarya yüklemeyi göze alamadım. Eşyalarımı bir daha bulamamak korkusuna karşın istasyon deposuna bıraktım. Savaş sırasında Salzburg'da bir ev satın almıştım. Savaşa karşı değişik tutumlarımız yüzünden, eski dostlarımdan uzaklaşmış olduğumdan, bundan böyle büyük kentlerde, kalabalık yerlerde yaşamak istemiyordum. Bu kabuğuna çekiliş, sonraları çalışmalarım için her yerde yararlı olmuştur. Salzburg'u, Avusturya'daki küçük kentlerin en uygunu bulmam, yalnız kırlık olmasından değil, coğrafya durumundan da ötürüydü. Avusturya, Almanya sınırına çok yakındı. Trenle Münih'e 2,5, Viyana'ya 5, Zürih ya da Venedik'e 10 ve Paris'e 20 saatte gidilirdi. Yani Avrupa'nın her yanı için tam bir kavşak noktasıydı. Kent o tarihte festivalleriyle henüz ün salmamış ve yazları gittikçe züppeleşmemiş, ünlü kimselerin buluşma yeri olmamıştı. Yoksa burasını kendime çalışma yeri olarak seçmezdim. Dağlar ve tepelerle düz Alman topraklarına geçen, Alplerin yamaçlarında uyuklayan romantik bir eski zaman kentiydi Salzburg. Oturduğum ormanlı küçük tepe, görkemli dağ dizilerinin en son eteklerinden biriydi. Evime otomobillerin çıkamadığı bir yokuşun yüzü aşkın tahta basamağı tırmanılarak varılırdı. Bu yorgunluğun karşılığı bol kuleli kenti, damların ve sivri çatıların büyülü görünüşüyle terastan seyretmekti. Panorama daha ötelerde Alplerin yüce dizilerine doğru açılıyordu. O tarihte hiç tanımadığım Adolf Hitler adlı birinin şu karşılardaki Berchtesgaden'de çok geçmeden yerleşeceğini nereden bilecektim? Evim romantik olduğu ölçüde kullanışsız çıktı. Kalın kale duvarlarına sırtını vermiş yapı, 17. yüzyılda bir piskoposun av köşkü olarak kullanılmış, 18. yüzyıl sonunda sağ ve sol kanatlara birer oda eklenerek genişletilmişti. Süslü bir eski ipekli duvar kaplaması, İmparator Franz'ın 1807'de Salzburg'a gelişinde bu uzun koridorda kegel, bir tür top oyunu oynarken kullandığı bir vuruş sopası, bu toprakların başlıca haklarının yazılı olduğu eski birkaç parşömen, yapının az buçuk da olsa gösterişli geçmişinin göze çarpan tanıklarıydı. Bu saray yavrusu yapı uzun ön yüzüyle göz alıcıydı. Ama derinliği olmadığından ancak 9 odaydı. Ne var ki çok eski çağdan kalma ilginç yanıyla sonraları konuklarımızın çok hoşuna gitti. Ama o sırada bu tarihi dolayısıyla başıma bela olduydu. Oturulur gibi değildi. Odalara yağmur damlıyor, her kardan sonra koridorları su basıyordu. Tenekeciler çatlakları yamamak için kurşun bulamıyorlardı. Çok büyük yarıklar kartonla şöyle bir örtülüyordu ama kar yağınca dama tırmanıp hemen küremek bile işe yaramıyordu. Tellerde bakır yerine demir kullanıldığından telefon doğru dürüst çalışmıyordu. Kimse alışverişlerimizi taşımadığından her şeyi kendimizin sırtlayıp yokuşu çıkarması gerekiyordu. Ama en kötüsü soğuktu. Çünkü bütün çevrede hiç kömür yoktu. Bahçenin taze odunları yanıp ısıtacağına yılan gibi tıslıyorlardı. Pek dara gelince torf kömürüne başvurup hiç değilse gözle ısınıyorduk. 3 ay süreyle yazılarımı yatakta yazmıştım. Her sayfa bittikçe parmaklarımı yorganın altına sokup ısıtırdım. Ne var ki bu hiç de hoş olmayan yerleşmemizi bile savunmak gerekmişti. Çünkü o çöküntü yıllarında yiyecek ve yakacak darlığından başka bir de ev sıkıntısı vardı. Avusturya'da 4 yıl süreyle hiçbir yeni yapı yükselmemiş, eskilerin çoğu da yıkılmıştı. Şimdi ise savaş tutsakları ve terhis edilmiş askerler öbek öbek geriye dönüyordu. Bundan ötürü her evde, her boş odaya bir ailenin yerleştirilmesi zorunlu olmuştu. Bize de 4 kez komisyon geldi. Başlangıçta düşman saydığımız soğuk ve kullanışsızlık bizden yana oldu. 100 basamağa tırmanıp sonra da donmaya kimse istekli çıkmadı. O tarihte kente her iniş çok üzücü olaylarla karşılaşmak demekti. Açlığın ne olduğunu ilk kez o sarımtırak ve tehlikeli bakışlarda gördüm. Ekmekler ufalanıyordu. Katranla çiriş karışımı bir tatları vardı. Kahve kavrulmuş arpanın kaynatılmışıydı. Bira sarı bir su, çikolata boyalı kum, patatesler donuk donuktu. Çokları etin tadını büsbütün unutmamak için tavşan yiyordu. Kendisine bir pazar şöleni çekmek isteyen bir delikanlı bizim bahçede sincap avlamıştı. Besili köpek ve kedilerin uzun gezintilerden döndüğü pek seyrek görülüyordu. Kumaş diye satılan şeyler aslında özel hazırlanmış kağıt, ersatsın da ersatsıydı. Erkeklerin çoğu bir depo ya da bir hastaneden ele geçirdikleri pek çok ölüden arta kalmış eski giysiler, hatta Rus üniformalarıyla birer gölgeden farksız dolaşıyordu. Eski çuvallardan yapılmış pantolon giyenlerin sayısı hiç de az değildi. Vitrinlerin yağma görmüş gibi bomboş olduğu, harap evlerin sıvalarının keleş keleş ortaya çıktığı, işe gitmekte güçlük çeken yarı aç kişilere rastlanan caddelerde yürümek insanın iç dünyasını alt üst ediyordu. Kent dışında besin işi biraz daha iyi gidiyordu. Genel ahlakın iyice düşmesi sonucu, hiçbir köylü yağ, yumurta ve sütünü yasanın koyduğu narh fiyatına elden çıkarmayı düşünmüyordu. Nesi varsa elden geldiğince ambarlarına saklıyor ve alıcının daha uygun fiyatlarla kendi ayağına gelmesini bekliyordu. Yiyecek toplamak adı verilen yeni bir iş çıkmıştı çok geçmeden. İşsiz erkekler bir ya da iki sırt çantası yüklenip bir köyden ötekine kapı kapı dolaşıyordu. Bu yasak mal toplayıcılığını yaparken daha verimli yerlere trenle gidenler de vardı. Topladıklarını sonra kentte 4-5 kat yükseğine satıyorlardı. Köylüler yumurta ve yağlarına karşılık evlerine yağan bu kağıt para bolluğundan ve kendilerinin de toplayıcılık yapmasından çok mutluydular. Ama tıka basa dolu cüzdanlarıyla kente gidip de mal satın almak isteyince kendileri besin maddeleri için yalnızca 5 kat yüksek fiyat isterken orakların, çekiçlerin, kazanların kaşla göz arasında 20 hatta 50 kat pahalanmış olduğunu büyük bir öfkeyle görüyorlardı. O andan sonra da yalnız sanayi maddesi arar oldular. Mala mal, eşyaya eşya aldılar. Siperler kazarak mağara çağına güle oynaya gerilemiş olan insanlık, 1000 yıldır kullanılan paradan da vazgeçmiş, ilk çağların takas sistemine dönmüştü. Bütün ülkede tuhaf bir alışveriş başladı. Kentliler elden çıkarılacak halı, Çin porseleni, fotoğraf makinesi, kitap, lamba ve süs eşyası gibi neleri varsa sırtlayıp köye gidiyorlardı. Bu yüzden de söz gelişi Salzburg'da bir köy evinde, Buda heykelinin donuk bakışları ya da Fransız malı deri ciltli kitapları sıralandığı rokoko stili bir dolap görüp şaşırıyorduk. Çok hoşnut görünen yeni sahipler yanaklarını şişire şişire gerçek Fransız derisi diye övünüyorlardı. Günün parolası para yerine maldı. Karınlarını doyurmak için parmaklarındaki nişan yüzüğünü ve bellerindeki deri kemeri satışa çıkaranlar vardı. Sonunda bu vurgunculuğu önlemek için resmi makamlar işe karıştı. Çünkü bundan yalnızca varlıklılar yararlanıyordu. Bisikletle ya da trenle dolaşan mal toplayıcıların ellerindekini alıp kentlerdeki besin dairelerini vermek için eyaletten eyalete engeller çekildi. Mal toplayıcılar da Amerikan kovboy filmlerindekine benzer bir gece taşıtçılığına başladılar. Ya da kendi çocukları evde aç bekleşen kontrol memurlarını rüşvetle elde ettiler. Zaman zaman tabancalı, bıçaklı gerçek çarpışmalar oldu. 4 yıllık cephe hayatında pek çok şey öğrenmiş olan delikanlılar, açık arazide kaçarken gizlenme tekniğini kullandılar. Kargaşa haftadan haftaya büyüdü ve halkın heyecanı arttı. Paranın değerden düşmesi günden güne daha da fazla hissediliyordu. Komşu devletler, eski Avusturya Macaristan kronunun yerine kendi paralarını çıkarınca eski kronun bütün yükü şu ya da bu yoldan minicik Avusturya Cumhuriyeti'ne düşmüştü. Halkın güvensizliğinin ilk belirtisi olarak madeni paralar ortadan kalktı. Çünkü azıcık bakır ve nikelde bile yalnızca bir baskı işi olan kağıt paraya göre bir madde değeri vardı. Gerçi devlet büyücü Mefisto formülüyle oldukça çok para elde etmek için banknot basım evini son hızla çalıştırıyordu. Ama paranın değer yitirmesinin hızına yine de yetişemiyordu. Böylece her kent, kasaba ve sonunda her köy kendi gerekli parasını basmaya ve komşu yerin parasını geri çevirmeye başladı. Daha sonra da değersizliği anlaşılınca hepten atılıveriyordu bu paralar. Önce Avusturya, sonra da Almanya'daki enflasyonun bütün bu evrelerini iyice tanımlayabilecek bir iktisatçı, bence çok heyecanlı bir roman yazmış olurdu. Çünkü karmaşa akıllara sığmaz bir biçim alıyordu gittikçe. Çok geçmeden hiç kimse neyin kaç para ettiğini kestiremez olmuştu. Bir kutu kibrit fiyatı tam zamanında yükseltmesini bilmiş bir dükkanda ötekilerden 20 kat pahalıya satılıyordu. Malını hala bir gün önceki fiyata satan babacan dükkancının doğruluğunun karşılığı olarak da dükkanında nesi varsa nesi yoksa yağmalanıyordu. Satın alacak bir şey bulununca herkes birbirine haber veriyordu ve cinsi ne olursa olsun hemen kapışılıyordu. İşe yarayıp yaramadığına bakan yoktu. Bir kırmızı balık ya da eski bir teleskop ne de olsa maddi bir değerdi. Herkes de kağıt yerine maddi değer istiyordu. En gülünç olay kiracıların kira durumunda görüldü. Hükümet büyük kiracı kitlelerini korumak için her tür kira artırmasını durdurdu. Çok geçmeden Avusturya'da orta büyüklükte bir evin bütün bir yıllık kirası için ödenen para bir öğün yemeğe verilenden de düşük oldu. Aslında bütün Avusturya 5 ya da 10 yıl şu ya da bu yoldan ev kirası ödemedi. Çünkü kira anlaşmasının bozulma yasağı sonraları da sürdürüldü. Bu çılgınca karmaşa yüzünden durum haftadan haftaya saçmalaşıyor ve ahlak kurallarından uzaklaşılıyordu. 40 yıl boyunca para artırmış kişiler Hele aşırı yurtseverlikle parasını savaş tahviline yatıranlar meteliğe kurşun atacak duruma düştü. Borçlular borçlarından kurtuldu. Besin dağıtımına büyük bir doğrulukla bağlı kalanlar açlıkla yüz yüze kaldı. Ancak yüzsüzlüğü göze alanlar doyuyordu. Kılı kırk yararcasına hesaplı kitaplı davrananlar okka altına gidiyordu. Paranın böylesine akıp gitmesi, havaya uçmasında hiçbir ölçü, hiçbir değerlendirme yoktu. Tek geçer akçe, beceriklilik, düşüncesizlik ve kaypaklıktı. Çılgınca koşan doğru atın, nallarının altında çiğnenmektense sırtına atlamak yeğdi. 22. ayrımın sonu, sayfa 225.